Ayrım 41.
Sayfa 338. Bir gün üçümüzü bir odaya çağırıp bizimle baş başa konuşarak şu aktaracağım sözleri söyledi. Evlatlarım, sizi ne kadar sevdiğimi belirtmek için oğullarım olduğunuzu söylemem yeterlidir. Sizi ne kadar sevmediğimi anlamak için de servetinizi korumak için ölçülü davranamadığımı bilmek yeterlidir. Bundan böyle sizi bir baba olarak sevdiğimi ve bir üvey baba gibi mahvetmek istemediğimi anlamanız için günlerdir düşündüğüm ve karara bağladığım şeyi bugün sizinle yapmak istiyorum. Siz artık mevki sahibi olacak, hiç değilse ileride size şeref kazandıracak, faydalı olacak birer meslek seçebilecek yaşa geldiniz. Benim düşündüğüm şey servetimi dörde bölmek. Hiçbirinizi kayırmadan her birinize eşit bir pay verdikten sonra kalanıyla da ben Tanrı'nın yeryüzünde bana bağışlayacağı günleri geçireceğim. Benim sizden istediğim her birinizin servetimden payına düşeni aldıktan sonra söyleyeceğim yollardan birini izlemenizdir. İspanya'mızda bir deyiş vardır. Bence uzun, bilgece tecrübelerden çıkarılmış bütün özlü deyişler gibi bu da çok doğrudur. Der ki, ya kilise, ya deniz, ya da saray. Daha açıkça söylemek gerekirse, güçlü ve zengin olmak istiyorsan ya kiliseye gir, ya denizlere açılıp tüccarlık sanatını icra et, ya da sarayda krala hizmet et. Çünkü derler ki kralın bir kırıntısı senyörün lütfundan değerlidir. Kısacası benim istediğim aranızdan birinin tahsil görmesi, birinin tüccar olması, birinin de savaşta krala hizmet etmesidir. Çünkü sarayda kralın hizmetine girmek çok zordur. Savaş büyük servet kazandırmasa da büyük şöhret kazandırır. Size 8 gün içinde paylarınızın karşılığını para olarak son meteliğine kadar ödeyeceğim göreceksiniz. Şimdi söyleyin bakalım. Size yaptığım teklifi kabul ediyor musunuz? Nasihatlerimi tutacak mısınız? En büyük ben olduğum için önce benim cevap vermemi istedi. Ben de servetinden vazgeçmemesini, istediği gibi harcamasını, bizim daha genç olduğumuzu, kendi paramızı kazanabileceğimizi söyledikten sonra isteğini yerine getireceğimi, kendi adıma askerlik mesleğini seçerek Tanrı'ya ve kralıma asker olarak hizmet edeceğimi bildirdim. Kardeşlerimden büyük olanı aynı teklifi yaptıktan sonra payına düşen serveti kullanarak Amerika'ya gitmeyi seçti. En küçüğümüz ve bence en akıllımız kiliseye girmek istediğini, tahsilini Salamanca'da tamamlayacağını söyledi. Biz anlaşıp mesleklerimizi seçtikten sonra babamız hepimizi kucakladı ve söylemiş olduğu gibi vakit geçirmeden verdiği sözü yerine getirdi. Her birimiz payımıza düşeni, yanlış hatırlamıyorsam, 3000 altını alıp amcalarımızdan biri mülk ailede kalsın diye hepsini satın alıp karşılığını nakit olarak ödemişti. Aynı gün hepimiz sevgili babamızla vedalaştık. Ben o gün babamın yaşlılığında bu kadar az parası kalmasının zalimlik olduğunu düşünerek 3000 altınımın 2000'ini ona bıraktım. Geri kalanı benim bir asker olarak ihtiyacımı karşılamaya yeterdi. Kardeşlerim de beni örnek alıp 1000'er altın verdiler. Böylece babama 4000 altın ve kendi payına düşen satmak istemediği 3000 altın değerindeki bir arazi kaldı. Böylece babamızla ve sözünü ettiğim amcamızla vedalaştık. Hepimiz çok heyecanlıydık, bol bol gözyaşı döktük. Her fırsatta iyi kötü başımıza gelen bütün olayları kendilerine bildireceğimize söz verdik. Babam bizi kucaklayıp hayır duasını verdikten sonra birimiz Salamanca, ötekimiz Sevilla, ben de Alicante yolunu tuttuk. Alicante'de Cenova'ya gitmek üzere yün yüklenen bir Cenova gemisi olduğunu öğrendim. Baba evinden ayrılalı 22 yıl oluyor. Bütün bu süre zarfında birkaç mektup yazdığım halde ne babamdan ne de kardeşlerimden hiçbir haber alamadım. Bu süre içinde olanları size kısaca anlatacağım. Alicante'den gemiye binip rahat bir yolculuk yaparak Cenova'ya vardım. Oradan Milano'ya gidip silah ve askeri üniformalar temin ettim. Oradan Piemonte'ye geçip orduya katılmak istiyordum. Alessandria della Paglia yolunda Alba Dükü'nün Flandra yürüdüğü haberini aldım. Fikrimi değiştirip onun ordusuna katılarak seferlerinde kendisine hizmet ettim. Egmont ve Horn kontlarının ölümünde bulundum. Guadalajara'lı ünlü bir albayın Diego de Urbina'nın teğmeni oldum. Flandra vardığımdan kısa bir süre sonra Papa Hazretleri 5. Pius'un ortak düşman Osmanlılara karşı Venedik ve İspanya ile ittifak yaptığı müjdesi geldi. Osmanlı donanması o sırada Venediklilerin yönetimindeki meşhur Kıbrıs adasını ele geçirmişti. Çok acı, hazin bir kayıp. Kutsal Birlik donanmasının başına sevgili kralımız 2. Felipe'nin üvey kardeşi Prens Don Juan de Austria'nın getirildiği kesindi. Büyük savaş hazırlıkları yapıldığı konuşuluyordu. Bütün bunlar beni etkiledi, harekete geçirdi, beklenen sefere katılmaya heveslendirdi. İlk fırsatta yüzbaşılığa terfi edeceğime dair işaretler, hatta neredeyse kesin sözler verilmesine rağmen her şeyi bırakıp İtalya'ya gitmek istedim ve öyle yaptım. Talihim varmış, Senyor Don Juan de Austria, Cenova'ya yeni gelmişti, Venedik donanmasıyla birleşmek üzere Napoli'ye geçiyordu. Daha sonra donanmalar Messina'da toplandı. Kısacası o şanlı seferde ben de başarılarımdan ziyade talihim sayesinde şerefli piyade yüzbaşısı rütbesine getirilerek yer aldım. Bütün dünya milletlerinin Osmanlıların denizde yenilmez oldukları yanılgısından kurtuldukları, Osmanlıların kibir ve küstahlığının kırıldığı, Hristiyan aleminin o mutlu gününde orada bulunan onca talihli insan arasında orada ölen Hristiyanlar sağ ve galip çıkanlardan daha talihliydi. Bir ben talihsizdim. Romalılar çağında olsa bir madalya bekleyebilecekken o şanlı günün gecesinde kendimi ayaklarım zincirli, ellerim kelepçeli buldum. Olay şöyle cereyan etti. Cesur ve talihli bir korsan olan Cezayir Beylerbeyi Uluç Ali Paşa, Malta amiral gemisine saldırıp yenmiş, sadece 3 şövalyeyi sağ bırakmıştı. Onlar da ağır yaralıydılar. Benim de bölüğümle beraber içinde bulunduğum Giovanni Andrea'nın amiral gemisi imdada yetişti. Böyle bir durumda yapmam gereken şeyi yapıp düşman kadırgasına atladım. Gemi o sırada kendisine saldıran bizim gemiden uzaklaşarak askerlerimin beni izlemesine engelledi. Böylece düşmanlarımın arasında kendimi tek başıma buldum ve sayıları çok fazla olduğu için karşı koyamadım. Sonunda çeşitli yerlerimden yaralayıp teslim aldılar beni. Herhalde sizlerin de duymuş olacağınız gibi Uluç Ali Paşa bütün filosuyla kurtulunca ben de ona esir düştüm ve onca mutlu insan arasında bir ben kederli, onca hür insan arasında bir ben tutsak kaldım. Çünkü o gün Osmanlı donanmasında kürek çeken ve özlemini çektikleri hürriyetlerine kavuşan 15 bin Hristiyan vardı. Beni Konstantinopolis'e götürdüler. Orada Osmanlı Padişahı Selim, savaşta üzerine düşeni yapmış olduğundan sahibimi Kaptanı Deryalı'a getirdi. Uluç Ali Paşa cesaretinin kanıtı olarak Malta Şövalyeleri Tarikatı'nın sancağını ele geçirmişti. Ertesi yıl yani 72'de Navarin'de 3 fenerli amiral gemisinde kürek çekiyordum. Orada bütün Osmanlı donanmasını limanda ele geçirme fırsatının nasıl kaçırıldığını gördüm. Bütün Osmanlı, Levent ve Yeniçerileri limanda saldırıya uğrayacaklarına kesin gözüyle bakıyorlardı. Karaya ayak bastıkları an yenilmeyi beklemeden kaçabilmek için hepsi giysilerini ve paşmaklarını yani ayakkabılarını hazırlamışlardı. Donanmamız işte bu kadar korkutmuştu onları. Ama Tanrı başka türlü olmasını emretti. Bizim donanmamızın başındaki amiralin suçu ya da dikkatsizliği yüzünden değil, Hristiyan aleminin günahları yüzünden ve Tanrı daima bizi cezalandıracak bir kırbaç olmasını istediğinden. Sonunda Uluç Ali Paşa Navarin'e yakın bir ada olan Modon'a sığındı ve askeri karaya çıkarıp limanın ağzını tahkim ederek sessizce Don Juan'ın çekilmesini bekledi. Bu sefer de ünlü korsan Barbaros'un oğlunun komutasındaki Ganimet adlı kadırga ele geçirildi. Ele geçiren yıldırım savaşçı, bütün askerlerin babası, yürekli, yenilgi nedir bilmez denizci, Santa Cruz Markisi, Don Alvaro de Bazan komutasındaki Dişi Kurt adlı Napoli amiral gemisiydi. Ganimet'in ele geçirilişi sırasında olanları atlamak istemiyorum. Barbaros'un oğlu o kadar zalimdi, esirlerine o kadar kötü davranıyordu ki, kürektekiler Dişi Kurt'un yetiştiğini görür görmez hep birlikte kürekleri ellerinden fırlatıp Tente bastonunun tepesine çıkmış, daha hızlı kürek çeksinler diye bağıran komutanın üzerine atılarak sıradan sıraya Pupa'dan Pruva'ya geçirdiler ve bu arada öyle ısırdılar ki direği geçtiğinde ruhu cehenneme yollanmıştı bile. Dediğim gibi esirlerine karşı zulmü, onların da kendisinden nefreti bu noktaya varmıştı. Konstantinopolis'e döndük. Ertesi yıl yani 73'te Senyor Don Juan'ın Tunus'u ele geçirip yönetimini Osmanlıların elinden alarak başına Mevlay Muhammed'i getirdiğini ve dünyanın en zalim, en gözü pek Magriplisi olan Mevlay Ahmet'in tekrar başa geçme umutlarına son verdiğini öğrendik. Osmanlı padişahı bu kayba çok üzüldü ve soyuna özgü ileri görüşlülükle barışa kendisinden çok daha hevesli olan Venediklilerle barış yaptı. Ertesi yıl 74'te Halkül Vadiye ve Tunus yakınında Senyor Don Juan'ın yaptırdığı yarım kalmış kaleye saldırdı. Ben bütün bu saldırılarda kürekteydim. Hürriyetime kavuşma umudum da yoktu. En azından fidye vererek kurtulma umudum yoktu. Çünkü başıma gelen felaketin haberini babama yazmamaya karar vermiştim. Sonunda Halkül Vadi'de kalede düştü. Saldırıda 75 bin maaşlı Osmanlı askeri, 400 binden fazla Magripli ve Afrika'nın her yerinden Arap vardı. Bunca sayıda askerle birlikte o kadar çok cephane ve savaş malzemesi ve o kadar çok kazmacı vardı ki sırf elleriyle, yumruklarıyla Halkül Vadi'yi ve kaleyi toprağa gömebilirlerdi. Önce o güne kadar ele geçirilemez sanılan Halkül Vadi düştü. Ama savunanların yüzünden değil, onlar savunmak için gereken ve ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Ne var ki tecrübe o kum çölünde ne kadar kolay siper kurulabileceğini gösterdi. 2 karış derinlikte su olduğu halde Osmanlılar 6 ayak dipte suya rastlamıyorlardı. Böylece bol bol kum çuvalıyla siperleri o kadar yükselttiler ki surlardan daha yükseğe ulaşıp tepeden ateş açtılar. Surların üzerinde kimse kalamıyor, savunmaya katılamıyordu. Genel kanı bizimkilerin Halkül Vadi'ye kapanmayıp çıkartmayı açık arazide beklemeleri gerektiğiydi. Bunu söyleyenler uzaktan benzer durumlarda tecrübeleri olmadan konuşan kimselerdir. Çünkü Halkül Vadi'de ve kaledeki toplam asker sayısı 7000 olunca bu kadar az sayıdaki asker ne kadar cesur olsalar da düşmanın çokluğu karşısında açık arazide nasıl ayakta kalabilirdi? Ayrıca yardım gelmeyen bir kale, üstelik de çok sayıda inatçı düşman tarafından hem de kendi topraklarında kuşatılmışsa nasıl düşmez? Ama ben de dahil birçok kişi o kötülük yuvasının yıkılmasına izin vermekle Tanrı'nın İspanya'ya büyük bir iyilikte, lütufta bulunduğunu düşündü. Boş yere oraya harcanan sonsuz parayı yutan, bir türlü doymayan bu süngerin, dipsiz kuyunun tek işlevi, yenilmez Şarlken'in şanlı bir zaferle burayı fethetmiş olmasının anısını korumasıydı. Sanki zaten ebedi olan şöhretini pekiştirmek için o taşlara gerek varmış gibi. Kalede düştü. Ama Osmanlılar kaleyi almak için karış karış mücadele etmek zorunda kaldılar. Kaleyi savunan askerler o kadar cesurca dövüştüler ki toplam 22 saldırıda 25 binden fazla düşman askerini öldürdüler. Sağ kalan 300 asker esir alındıklarında aralarında yaralı olmayan bir kişi bile yoktu. Bu da cesaretlerinin ne kadar güçlü bir savunmada bulunduklarının açık ve kesin bir göstergesidir. Gölün ortasında bulunan Valensiyalı şövalye, ünlü asker Don Juan Zonoguera komutasındaki küçük bir hisar ya da kulede şartlı teslim oldu. Kalesini savunmak için elinden geleni yapan Halkülvadi generali Don Pedro Puerto Carrero esir düştü. Uğradığı yenilgi kendisini öyle çökertti ki esir olarak Konstantinopolis'e götürülürken kederinden yolda öldü. Kalenin generali, büyük bir mühendis ve cesur bir asker olan Milanolu şövalye Gabrio Carveyon da esir alındı. Bu iki kalede çok sayıda önemli kişi öldü. Bunlardan biri Saint Jean tarikatı şövalyesi Pagan Doria'ydı. Kardeşi ünlü Giovanni Andrea Doria'ya karşı gösterdiği cömertlik ne kadar yüce gönüllü olduğunu kanıtlamıştır. Ölümünü en acıklı kılan da güvendiği bir takım Arapların elinde ölmüş olmasıdır. Kale düşünce Araplar kendisini Magripli kıyafeti içinde mercan avcılığı ile uğraşan Cenovalıların sahilde kurduğu küçük bir liman olan Teberke'ye götürmeyi teklif etmişlerdi. İşte bu Araplar kafasını kesip Osmanlı ordusunun komutanına götürdüklerinde komutan kendilerine bizim İspanyol atasözündeki gibi karşılık vermişti. İhanet hoşa gitse de hain sevilmez. Dediklerine göre komutan kendisine bu armağanı getirenlerin diri getirmedikleri gerekçesiyle asılmasını emretmiş. Kalede esir düşen Hristiyanlar arasında Endülüs'ün adını bilmediğim bir köyünden bir teğmen Don Pedro de Aguilar vardı. Çok iyi bir askerdi ve ender rastlanır bir zekaya sahipti. Özellikle de şiir alanında çok özel bir yeteneği vardı. Onu anmamın sebebi, talihin onu benim bulduğum kadırgaya, benim sırama, benim sahibimin kölesi olarak getirmiş olmasıdır. Limandan ayrılmadan önce mezar taşı yazısı biçiminde iki sone yazmıştı. Biri Halkülvadi'ye, öbürü kaleye. Onları size okumak istiyorum. Çünkü ikisi de ezberimde. Sıkılmayacağınızı, aksine çok hoşunuza gideceğini sanıyorum. Esir Don Pedro de Aguilar'ın adını söylediğinde Don Fernando arkadaşlarına baktı. Üçü birden gülümsediler. Sonelerden söz ettiğinde de aralarından biri dedi ki, devam etmeden önce Zat-ı Ali'nizden rica ediyorum, bu sözünü ettiğiniz Don Pedro de Aguilar'ın ne olduğunu söyleyin bize. Bildiğim kadarıyla dedi esir, Konstantinopolis'te 2 yıl kaldıktan sonra Arnavut kılığına girip bir Yunan casusuyla kaçtı. Hürriyetine kavuşup kavuşmadığını bilmiyorum, herhalde kavuşmuş olacak. Çünkü ben 1 yıl sonra Yunanlıyı Konstantinopolis'te gördüm. Ama firarın neticesini soramadım. Evet kavuştu diye cevap verdi adam. Çünkü o Don Pedro benim abimdir. Şu anda köyümüzde sağ salim, zengin, evli ve 3 çocuk babası. Ona bağışladığı lütuflar için Tanrı'ya şükürler olsun dedi esir. Bana sorarsanız yeryüzünde insanın kaybettiği hürriyetine kavuşması kadar büyük bir mutluluk yoktur. Ayrıca dedi şövalye, abimin yazdığı soneleri de biliyorum. Öyleyse siz okuyun dedi esir. Zat-ı Ali'niz benden güzel okursunuz. Memnuniyetle dedi şövalye. Önce Halkülvadi sonesini okudu. 40. Bölüm. Esirin hikayesi devam eder. Sone. Yeryüzünden gökyüzüne çıktınız, vazgeçip fani bedenden kurtulan talihli ruhlar. En yüksek, en iyi katta size ait bir yer var. Siz bu yeri hak edecek çok iyilikler yaptınız. Bedenden gücü çekip aldınız, öfkeyle, ateşle yandı ne çok kızgınlıklar. Hem sizden hem başkalarından aktı kanlar, komşu denizleri, kumlu toprakları suladınız. Can tükendi cesaretten önce, yorgun kollarda kalmadı derman, ölürken yenildiniz ama galip kaldınız. Elem vardı, keder vardı, siz düşünce surlarla mızrak arasından, dünyada şöhret, cennette şeref kazandınız. Benim de bildiğim aynen böyle, dedi esir. Kaleye yazdığı sonede, yanlış hatırlamıyorsam şöyleydi, dedi şövalye. Sone. Bu verimsiz, harap olmuş topraklardan daha iyi bir yer buldu yaşamak için. Takdis edilmiş ruhları 3000 askerin yükseldi bu dökük harabelerin arasından. Kimsenin kolunda kalmadı derman, boş yere savaştılar kazanmak için. Teslim oldukları kılıçlar keskin, yoruldular sonra sayılarının azlığından. İşte bu toprak beslendi binbir kederle, geçmiş yüzyıllardan bugüne kadar. Kimi uğurladı bu toprak berrak gökyüzüne daha büyük bir şerefle, var mı üstünde taşıyabildiği başka kahramanlar? Soneler dinleyenlerin hoşuna gitti. Esir arkadaşıyla ilgili verilen haberlere sevindi ve hikayesine şöyle devam etti. Halkül Vadi ve kale ele geçirildikten sonra Osmanlılar Halkül Vadi'nin surlarının yıkılması emrini verdiler. Çünkü kalede yıkılacak bir şey kalmamıştı. Daha hızlı ve kolay olsun diye 3 ayrı yerden havaya uçurdular. Ama en zayıf gibi görünen eski surlar hiçbirinde yıkılmadı. Oysa keşişin yaptığı yeni surların ayakta kalabilmiş olan kısımları kolayca yerle bir edildi. Dipnot, keşiş, Giacomo Palazzo, İtalyan mimar. Sonuçta donanma Konstantinopolis'e muzaffer döndü ve birkaç ay sonra sahibim Uluç Ali öldü. Kendisine Kel Uluç Ali derlerdi. Kel dönme anlamında. Gerçekten de keldi. Türklerde sahip oldukları kusur ve meziyetlere göre isim takmak adettir. Çünkü onlarda Osmanlı hanedanından gelen sadece 4 soyadı vardır. Diğerleri dediğim gibi bedensel kusurlarına veya ruhsal meziyetlerine göre isimlendirilirler. Bu kel de padişahın esiri olarak 14 yıl kürek çekmişti. 34 yaşından sonra kürek çekerken bir Türk'ün kendisine tokat atması üzerine sinirlenip intikam alabilmek için dinini değiştirmişti. O kadar cesurdu ki padişahın çoğu gözdesinin başvurduğu ahlaksızca yollara başvurmadan Cezayir Beylerbeyi olmuş, sonra da hükümdarlığın en yüksek rütbelerinin üçüncüsü olan kaptanı deryalığa getirilmişti. Aslen Kalabriyalıydı, ahlaklı ve iyi bir adamdı, esirlerine çok insanca davranırdı. Öldükten sonra geriye kalan 3000 esiri vasiyetnamesine uygun şekilde her ölenin mirasçısı kabul edilen ve ölenin diğer çocuklarıyla birlikte mirası paylaşan padişahla dönmeleri arasında paylaştırıldı.